Ayrım 20. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 293. 5. Sürgünden mektuplarla portreler. Tarifsiz siyasal tutkularla körleşmiş bugünkü Osmanlı hükümetinin elinde uğradığım zulümlere son verdiği için İngiltere hükümetine derin ve sarsılmaz minnettarlığımı bildirirken zevkli olduğu kadar da gerekli bir görevi yerine getirmiş oluyorum. 2755 Sayit Halim Paşa, Mondros 4-6-1919 General Blumberg'e mektubundan. Bizim Malta'da tutulmamız Müslüman Türk'e karşı dini bir zulümden başka bir şey olamaz. 2755 Sayit Halim Paşa, Malta 24-1921 Lord Plummer'a mektubundan. İngiltere, dünya ölçüsündeki gücüyle benim gibi savunmasız birçok kişiyi elbette ezebilir, ekselans. Ama bu, İngiltere'nin şanına ne kazandıracaktır? Acınmayı ya da bağışlanmayı asla kabul edemem. Ben adalet istiyorum. 2764 Ahmet Ağaoğlu, Mondros 19-7-1919 İngiltere Adalet Bakanı'na mektubundan. Yanlış bir yoldasınız, ekselans. Türk ulusunun milliyetçilik ateşini söndürebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bu ulusun onurlu bir geçmişi olduğu unutuluyor. Takdire layık değil midir ki, ekselans, Türk ulusu bunca savaştan ve bunca ıstıraptan sonra yine de dünya karşısında silah elde dimdiktir ve şöyle seslenir. Baylar, imparatorluğumun üçte birinden vazgeçiyorum ama geleceğimi ve bağımsızlığımı güvence altına alacak bir barış istiyorum. 2760 Halil Menteş Bey, Malta 33-1920 Lord Curzon'a mektubundan. Bir sürgün hareketi Orta Çağ despotlarının emrettiklerine pek benziyor. Sürgünler ve İngiliz makamlarının İstanbul Türk halkına karşı giriştikleri anlamsız zulümler doğuya barış getirmeyecektir. Acaba Pax Britannica, hak ve adaletin Türkiye'ye uygulanmayacağı anlamına mı geliyor? 2689 Fethi Okyar Bey, Malta 24-9-1920 Mr. Lloyd George'a mektubundan. Parlamentoda milliyetçilere katılmadım. Onlara açıkça karşı çıktım. Parlamento üyelerinin çoğu Anadolu'ya geçti ve Kemal Paşa'ya katıldı. Ben İstanbul'da kaldım. Kemalistler benim köylerimi yağma ettiler. 2805 Ali Cedani Bey, Arap Yanhan 7-7-1920 İngiliz Yüksek Komiserliğine mektubundan. Bir gün gelecek ki İngiliz milleti kendisi adına yapılan bu gereksiz kabalıktan, keyfilikten vicdan azabı çekecektir. 2784 Süleyman Nazif Bey, Malta 29-1-1921 Lord Plummer'a mektubundan. Madalyonun tersi. Sürgünler Malta'dan yüzlerce mektup yazmışlardır. Uzun tutsaklık yaşamlarını bir bakıma mektup yazmakla geçirmişlerdir. Mektup yazarak oyalanmışlar, avunmuşlardır. Yalnız Ziya Gökalp'in Limni ve Malta'dan ailesine gönderdiği mektuplarının sayısı 500'ün üzerindedir. Bunlar Fevziye Abdullah Tansel tarafından Ziya Gökalp Külliyatı 2, Limni ve Malta Mektupları adı altında derlenip yayımlanmıştır. Ankara 1965. Ziya Gökalp'in sürgünden ailesine gönderdiği mektuplarının sayısı 164'ü kart olmak üzere 534'tür. Öteki sürgünlerin mektupları da toplansaydı belki binlerce mektupluk bir koleksiyon ortaya çıkardı. Bir de madalyonun tersi vardır. Sürgünler İngilizlere de bol bol mektuplar, dilekçeler yollamışlardır. Bunların bir bölümü İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği ya da Malta Valiliği arşivleri içinde kalmış olabilir. Londra'ya iletilmiş ve İngiliz Dışişleri arşivlerinde saklanmış olanlar ayrı bir cilt tutacak kadar çoktur. Bunların hepsinin filmlerini aldık. Bu bölümde sürgünlerin kendi imzalarıyla İngilizlere yazdıkları mektuplarından kısa portreleri çizilmeye çalışılacaktır. Dikkati çeken noktalardan biri şudur ki, Türkiye'de polemikleriyle tanınmış Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Emin Yalman gibi kalem sahiplerinin Londra'da tek bir mektubuna rastlayamadık. Öteki sürgünler İngilizlerle kavga ederken bu gazeteciler susmuşlardır. Kimi sürgünler içlerine kapanmışlar, yalnız ailelerine mektup yazmışlar, İngilizlere mektup ya da dilekçe vermemişlerdir. Bunlar da İngilizlerle kavgaya katılmamışlardır. Sürgünlerin yalnız üçte bir kadarının mektupları Londra'da bulunmaktadır. İngilizlere verdikleri mektuplardan sürgünlerin bir ölçüde kişilikleri de ortaya çıkmaktadır. Değişik kişiler vardır içlerinde. Kimilerine insanın saygısı artmakta, kimilerine azalmaktadır. İngilizlere kafa tutanların yanında hulus çıkanların, yalvaranların da bulunduğu görülmektedir. Hatta Kemalistleri İngilizlere şikayet eden bile olmuştur. Bunların hepsini yazıp yazmamak konusunda epeyce bocaladık. Hiç değinmeden geçmek bize uygun görünmedi. Aşağıdaki sayfalarda İngilizlere yazılan mektuplardan parçalar verilecek, bazı mektuplara ise pek kısa olarak değinilecektir. Mısırlı Prens. İlk sürülenler arasındaydı Sayit Halim Paşa. İstanbul'da özel harp divanında sorguya çekildikten sonra Bekir Ağa bölüğünden alındı. Önce Mondros'a, oradan Malta'ya yollandı. Çok sonra Malta'ya sürülen Ahmet Emin Yalman'ın söylediklerine bakılırsa, o Malta'da bulunduğu müddetçe hiçbir dakika yeis göstermemişti. Alıştığı hayattan başka bir hayat geçirdiği halde hiç şikayet etmez, neşesini daima muhafaza ederdi. Anadolu mücadelesine hudutsuz bir bağlılığı ve güveni vardı. A.E. Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt 222. Ne var ki, Yalman onu sürgün yaşamının son döneminde görmüştü. Eksik tanımıştı. Aslında paşa tutuklandığı günden beri birçok kapıyı çalmıştı. Daha Bekir Ağa bölüğündeyken 24 Mart 1919 günü oğlu Muhammed Halim aracılığıyla İngilizlere başvurdu. Muhammed Halim, Mısır vatandaşı yani İngiliz himayesinde bir kimse olduğunu söyleyerek konuya girdi. Babasının suçsuz olduğunu, bir yıldır İttihatçılarla ilişkisini kestiğini söyledi. Damat Ferit Paşa hükümetinin elinde bırakılmamasını ve tarafsız üyelerden kurulu bir mahkemede yargılanmasını rica etti. İngilizler bu işin İngiliz Yüksek Komiserliğinin yetkisi dışında olduğunu söylemekle yetindiler. F.O. 371, 4173, 58439, Muhammed Halim'den İngiliz Yüksek Komiserliğine mektup, 24-3-1919 ve Mr. Bennett'ten Muhammed Halim'e cevap, 29-3-1919. Damat Ferit Paşa'nın kurdurduğu harp divanının tarafsızlığına güvenilemeyeceği kuşkusuzdu. Böyle bir mahkemede yargılanmak istenen bir insanın ciddi kaygıya kapılmış olması yersiz değildi. Ancak en nazik bir dönemde 4 yıl kadar sadrazamlık yapmış bir kimsenin başı darda kalınca işgalci İngilizlere sığınmak istemesi, Mısır yurttaşı olduğunu söylemesi düşündürücüdür. Bu ülke kendisini yalnız yurttaş olarak değil bir baş olarak benimsemişti. Savaş yıllarında ona bir bakıma imparatorluğun kaderi teslim edilmişti. Mısırlı prens Bekir Ağa bölüğünden alınıp Mondros'a sürülmeyi kurtuluş gibi görmüş, büyük bir sevinçle karşılamıştı. İngiltere'ye coşkuyla teşekkür etti. 4 Haziran 1919 günü Mondros'taki İngiliz komutanı General Blumberg'e yazdığı mektupta, "Tarifsiz siyasal tutkularla körleşmiş bugünkü Osmanlı hükümetinin elinde uğradığım zulümlere son verdiği için İngiltere hükümetine derin ve sarsılmaz minnettarlığımı sizin aracılığınızla bildirirken zevkli olduğu kadar da gerekli bir görevi yerine getirmiş oluyorum." dedi ve sonra ekledi. İngiliz hükümetinin yüksek adalet, hakkaniyet duygusu bana savaş tutsaklığı sayılmamaklığımı ve Türkiye dışında özgürce yaşamama izin verilmesini İngiltere'nin iyilikseverliğinden rica etme cesaretini veriyor. Bu dileğimin yetkili makamlara iletilmesini F.O. 371-4174, 96957 Blumberg'e mektup, Mondros 4-6-1919. Prensin dileği Londra'ya iletildi, görüşüldü. Türkiye'deki ulusal direnişle ilgisi bulunmayan, tersine İngilizlere minnettar olduğunu söyleyen, Türkiye dışında yaşamak isteyen bu eski sadrazam, Türkiye'deki İngiliz çıkarları için hiç de tehlikeli görülmüyordu. İngiliz dışişleri yetkilileri kendisi esasen İttihat ve Terakki Komitesi'nin sadece bir aletiydi, dediler. Onu yumuşak, zayıf, halim selim yaratılışlı buluyorlardı. Bununla birlikte serbest bırakılması tehlikeli bir örnek olur diye düşünüldü. Böyle bir çığır açılmak istenmedi. Foreign Office'in 6-7-1919 günlü yorumu. Mısırlı prens sürgün olarak kalacaktı. Daha birçok yerlere başvuracak, sonunda kurtuluşu İngilizlerden değil, Mustafa Kemal'den bekleyecekti. Gittikçe umudunu Anadolu'daki Türk Kurtuluş Savaşı'na bağlamaya doğru yönelecekti. Yalman onu bu dönemde tanımıştır. Eski sadrazam 12 Ağustos 1919 günü Mondros'tan İngiliz Başbakanı Mr. Lloyd George'a uzun bir mektup yazdı. Kendisini savunmak için kaleme alınmış bir mektuptu bu. Ama yakın geçmişin büyük olaylarına değindiği için önemliydi. Sürgün arkadaşı ve kabinesinin hariciye nazırı Halil Menteş Bey'in etkisiyle yazılmış gibi görünmekle birlikte mektupta eski sadrazam kendisi konuşuyordu. Türkiye'nin savaşa girdiği sırada Osmanlı sadrazamı bulunduğunu ve Mısırlı olduğunu söyledikten, İngiltere'nin Mısır'ı işgalini biraz da övdükten sonra Türkiye'nin Dünya Savaşı'na nasıl girdiğini anlatıyordu. Özetle şunları söylüyordu. Büyük savaş patlak verdiği zaman Türkiye fetih hayalinden çok uzaktı. Bu savaşta Rusya'nın 100 yıllık emellerini gerçekleştirmek, İstanbul'u ele geçirmek ve Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığına son vermek isteyeceğinden korkuluyordu. Türkiye pek telaşlıydı. Sadrazam olarak kendisi ancak Fransa ile İngiltere'nin ve özellikle İngiltere'nin yardım ve desteğiyle Türkiye'nin böyle bir felaketten kurtulabileceğine inanıyordu. Bir yandan tarafsızlığını korumaya çalışırken öte yandan bu iki büyük devlete başvurmuştu. Savaştan sonra Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ayrı ayrı garanti etmelerini istemişti. İngiltere ile Fransa ise Rusya ile birlikte ortaklaşa güvence vermek istemişlerdi. Rusya'nın böyle bir garantiye ortak edilmek istenmesi büyük kuşku yaratmıştı. Telaş daha da artmıştı. Bununla birlikte kendisi tarafsızlık çabalarını sürdürmüştü. Türkiye'yi savaşa sokmak için Berlin'den ve Viyana'dan gelen baskılara göğüs germeye çalışmıştı. Bunun üzerine Almanlar bilinen komployu hazırlamışlardı. Goben ve Breslau zırhlılarını Çanakkale'den sokup Karadeniz olayını yaratmışlardı. Böylece Türkiye'nin tarafsızlığını tehlikeye sokmuşlardı. VO 371-4174, 127-728, Lloyd George'a mektubu, Mondros tutsak kampı, 12-8-1919. Bunları anlattıktan sonra o günün sadrazamı aynen şöyle devam ediyordu. Bu çirkin olay duyar duymaz hemen istifa ettim ve hatta bayram dolayısıyla ertesi gün sarayda yapılan törene de katılmadım. Bunun üzerine içlerinde Talat ve Enver Paşaların da bulunduğu kabine arkadaşlarım bana geldiler. Tamamıyla iyi niyetli olduklarını söylediler. Amiral Suho'nun hazırladığı darbeden hiç haberleri bulunmadığı konusunda bana güvence verdiler ve istifamı geri almam için ısrar ettiler. İsteklerini bir şartla kabul edebileceğimi söyledim. Olayı dostça halletmek için Karadeniz olayından zarar görmüş büyük devletler nezdinde hemen girişimde bulunulacak ve tarafsızlığımız korunacaktı. Bu şartımı derhal kabul ettiler. Bunun üzerine doğrudan doğruya Londra, Paris ve Petrograd kabinelerine başvurdum. Hepsinin karşılığı olumsuz oldu ve Karadeniz olayından asıl zarar görmüş olan Rusya'nın uyuşmaz tutumu karşısında Türkiye'nin tarafsızlığı kaybolup gitti. Eski sadrazam, Türkiye'nin savaşa girmesini önleyemediği için yeniden istifa ettiğini, padişahın bunu kabul etmediğini anlatır ve sonra Türk-Alman ittifakını nasıl imzaladığı konusuna geçer. Şunları söyler. 1913 yılının son aylarındaydı. Alman Büyükelçisi Baron Wagenheim ilk kez bana memleketimizdeki bir ittifaktan söz açtı. Bu, Rusya'nın yeni bir Ermeni reform projesi sunarak Türkiye'ye bir kez daha güçlük çıkarmaya çalıştığı bir sıraya rastlıyordu. Wagenheim bana doğudaki Rus iştahını yatıştırmak için tek çarenin Türkiye ile Almanya arasında Rusya'ya karşı bir savunma ittifakı imzalamak olacağını söyledi. O zaman iş orada kalmıştı. 1914 Temmuz'unun ilk günlerinde Wagenheim bana hükümetinin Türkiye ile Almanya arasında Rusya'ya karşı bir savunma ittifakı teklif ettiğini bildirdi. Teklifi padişahıma ilettim ve padişah bana bu ittifakı imzalamam için yetkili yazıyı verdi. İttifak imzalanmaya hazır duruma geldiği zaman Temmuz sonuna ulaşılmıştı ve Avrupa'daki olaylar genel bir alevlenmeye doğru hızla gelişiyordu. Alman Büyükelçisi bana geldi ve hükümetinin bu ittifaka daha geniş bir karakter vermek, başka bir deyimle Almanya ile Avusturya arasındaki ittifaka benzer bir ittifak yapmak istediğini bildirdi. Hazırlanmış bulunan metnin değiştirilmesini teklif etti. Enver Paşa'nın daha genel ve daha tam bir ittifaka hararetle taraftar olduğunu ekledi ve kesinlikle söylememekle birlikte Talat Paşa'nın da aynı düşüncede olduğunu sandığını söyledi. Almanya Büyükelçisi'ne hükümdarımın bana sadece Rusya'ya karşı bir savunma ittifakı imzalama yetkisini verdiğini ve başka bir ittifak imzalayamayacağımı bildirdim. Bir süreden beri Almanların ilk ittifak metnini Türkiye'yi savaşa sürükleyecek yeni bir ittifak metnine değiştirmek için çok aktif olarak çalıştıklarını öğrenmiştim. Bu tehlikeden kaçınmak için bir olup bitti yarattım. Antlaşmayı ilk şekliyle imzalamaya ve Baron Wagenheim'a imzaya çağırmaya karar verdim. Baron bunu isteksizce imzaladı. Çelişkili gibi görünmekle birlikte şunu söyleyebilirim. Sürekli Rus saldırılarına karşı kendisini savunmak ihtiyacıyladır ki Türkiye Alman ittifakını aramıştır. Eski sadrazamın sürgün kampından İngilizlere gönderdiği ilk ve son siyasi yazı budur. Öteki mektupları bu nitelikte değildir, sürgün yaşamı ile ilgilidir. Bu yazı Londra'da dikkatle okundu. İngiliz dışişleri yetkililerinden Tilly şu yolda bir not düştü. Amiral Suşon komutasındaki Türk donanmasını Karadeniz Rus limanlarını vurması olayından o günün sadrazamı gerçekten önceden haberli değildi. Başka belgelerle de bu doğrulanmıştı. Özellikle Odessa'ya saldırıyla ilgili Süleyman Bustani Bey'in raporu bunu doğruluyordu. Bir başka İngiliz diplomatı bu yazıyla eski sadrazamın kendi rolünü anlattığını, arkasından da serbest bırakılmasını isteyeceğini, yazı üzerine herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini söyledi. Foreign Office'in 11-9-1919 ve 29-9-1919 günlü notları. Bu yazının arkasından Mısırlı prens hemen serbest bırakılmasını istemeye gitmedi. İki ay kadar bekleyerek kendisi ve sürgün kardeşi adına Malta valisi Mareşal Plummer'a başvurdu. Bizler Mısır hanedanının kurucusu Mehmet Ali'nin torunları, Mısır sultanının kuzenleri Mısırlı prensleriz, dedi. Ben 4 yıl kadar Osmanlı sadrazamıydım, kardeşimse nazırdı, diye ekledi. Bu durumlarının göz önünde tutularak kendilerinin tutsak kampında değil, bir otelde oturmalarına izin verilmesini istedi. F.O. 371-4175-174-134 Mareşal Plummer'a mektubu Malta 4-11-1919. Kendi imzasıyla İngilizlere gönderdiği dilekçelerden hiçbir sonuç alamayınca eski sadrazam bu kez başka yolları denedi. 1920 Şubat'ta papalığı araya soktu. 17 Şubat 1920 günü Vatikan Dışişleri Sekreteri Kardinal Gasparri, Papa'nın ricası diyerek resmen İngiltere'ye başvurdu. Malta'da tutsak bulunan Mısırlı prensin büsbütün serbest bırakılması olanağı yoksa sosyal durumuna uygun biçimde muamele görmesini rica etti. F.O. 371-5089 E-1114 Gasparri'den Salise Nota, Vatikan 17-2-1920. İngilizler hiçbir sürgüne ayrıcalı muamele yapmama düşüncesindeydiler. Vatikan'a verilen karşılıkta Malta'daki binalar el verdiği ölçüde onun kişisel statüsünün dikkate alınabileceği söylendi. Curzon'dan Comte de Salise yazı, Londra 16-3-1920 No 54. 24 Kasım 1920 günü İngiliz parlamenterlerinden Mr. P.A. Malteno, Mısırlı prensin durumunu bir mektupla İngiliz dışişlerinden sordu. F.O. 371-5091 E-14749 Malteno'dan Mr. Hemsworth'a bir mektup, Londra 24-11-1920. Ardı arkası kesilmeyen dilekçeleri üzerine prense bir derece ayrıcalık tanındığı anlaşılmaktadır. Hiç değilse İngilizler öyle iddia ediyorlardı. İngiliz Savunma Bakanlığı'nın yazdığına göre Mısırlı prens Malta'da Verdala barakalarında kalıyordu. Ama kardeşiyle birlikte kendisine 4 odalı dayalı döşeli bir daire verilmişti. Kendilerinin özel bir aşçıları, 2 Maltız hizmetçileri vardı. Haftada 2 gün saat 14-22 arasında dışarı çıkabiliyorlardı. Eylül 1919-Haziran 1920 arasındaki dönemde kendisine Mısır'dan 600 İngiliz lirası gönderilmişti. Bununla birlikte Mısır'daki mallarının karşılığı olmadığından dolayı sızlanıyordu. Bu konuda Mareşal Allenby ile yarışmalar yapılmaktaydı. F.O. 371-6499 E-319 War Office'den Foreign Office'e yazı 6-1-1921. Malta sürgünü eski Osmanlı sadrazamı 1920 yılının ikinci yarısında çabalarını Mısır yurttaşlığına geçmek konusunda topladı. Mısır Başbakanına İngiliz makamlarını üst üste başvurdu. Mısır doğumlu Mısır prensi 1914 yılına kadar Mısır yurttaşı olduğunu, Mısır yurttaşlığını koruması ya da yeniden Mısır yurttaşlığına alınması gerektiğini ısrarla savunuyordu. F.O. 371-5090 E-9160 ve E-9749 Allenby'den Curzon'a şifre tel Kahire 28-7-1920 No 769 ve Plummer'dan Curzon'a şifre tel 18-20-544. Mısır yurttaşlığına geçmekle İngiliz himayesine girmiş ve sürgünden kurtulmuş olacağını düşünüyordu. Mısır yurttaşlığı kendisi için dolaylı bir kurtuluş çaresi olacaktı. Mısırlı olunca Mısır'daki mallarından daha iyi yararlanabilecekti. Bunun ötesinde Mısır yurttaşlığına geçmeyi ısrarla isterken büyük politik emeller de besliyordu. Osmanlı sadrazamlığından sonra bu kez Mısır tahtına göz dikmişti. 12 Şubat 1921 günü Malta valisi Mareşal Plummer Londra'ya şunları bildiriyordu. Bu arada şunu da söyleyeyim ki prens elinde Mısır Milliyetçi Partisi'nden gelen yazılar bulunmaktadır. Mısır'ın bağımsızlığı gerçekleşir gerçekleşmez şimdiki Mısır kralının yerine Mısır tahtı teklif edilmektedir. F.O. 371-6499 Plummer'dan Curzon'a rapor Malta 12-2-1921. Ama bu emeller suya düşmüştür. Mısırlı prens Mısır yurttaşlığına alınmamıştır. Kendisine Sevr Anlaşması yürürlüğe girdikten sonra Osmanlı yurttaşlığından çıkabileceği ve Mısır yurttaşlığına girmek için başvurabileceği söylenmiştir. F.O. 371-5090 E. 10.604 Foreign Office'den Plummer'a yazı 2-9-1920. Bu karşılık aşağı yukarı red anlamına geliyordu. Çünkü Sevr Antlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmeyecek ve Mısırlı prens Malta'da kaldığı sürece Mısır yurttaşlığına kabul edilmeyecekti. Bu yazışmalar sürüp giderken Türkiye'de olaylar hızla gelişmiştir. Doğu Anadolu'da Ermeniler dize getirilmiş, Batı Anadolu'da 1. İnönü zaferi kazanılmıştır. Londra konferansı toplanacaktır. Bu konferansta Malta sürgünlerinin serbest bırakılmaları sorunu da görüşülecektir. Malta tutsağı eski sadrazam durumu çabucak kavrar. Şaşılacak bir çabuklukla 180 derecelik bir dönüş yapar. Mısır prensliğini, Mısır yurttaşlığını, İngiliz himayesini artık ağzına almaz. Bunların hepsinin üzerinden bir kalemde sünger geçmiştir. Türkoğlu Türk kesilmiştir. Kendiliğinden Malta'daki bütün Türk sürgünlerinin avukatlığını üzerine alır. Bambaşka bir kişilikle ortaya çıkar. Uysal, nazik, kibar, yumuşak bir prens değildir artık. Dik başlı, gururlu ve isyan etmeye hazır bir Türkoğlu Türk'tür. Malta'daki Türklerin başı önderidir. İngiliz'e hulus çakan, temenna eden, yalvarıp yakaran, teşekkür eden, minnettarlık besleyen kozmopolit Mısırlı prensin yerine şimdi İngiliz gaddarlığına kafa tutan, meydan okuyan, isyan eden milliyetçi bir Türk almıştır. 24 Ocak 1921 günü Malta valisi Lord Plummer'a şunları yazar. Türk ulusunun birçok üyesinin hukuksal hiçbir haklı neden ve özür bulunmaksızın 1 ile 2 yıldan beri Malta adasında tutsak bulunduğu Lord Hazretlerince de bilinen bir gerçek olmalıdır. Yerli makamlarca bizlere savaş tutsağı adı veriliyor ve öyle davranılıyor. Oysa ki biz mütareke döneminde yani silahlı çarpışmaların kesilmesinden sonra tutuklandık. Müttefikler adına bir İngiliz amiralinin imzalamış olduğu mütareke anlaşmasında bizim sürülmemizi ve tutsak edilmemizi haklı gösterecek hiçbir hüküm yoktur. Öte yandan bizler, İngiliz veya başka bir yabancı mahkemenin yargı yetkisi içine girebilecek suçlular da sayılamayız. Suçlu farz edilen bir insanın kendi milli mahkemesince bile özgürlükten yoksun edilebilmesi için onun aleyhinde kesin hukuki iddia ve inandırıcı suç delilleri bulunması gerekir. Bizim aleyhimizde ise Malta'ya sürüldüğümüz günden beri böyle bir iddia ileri sürülmediği gibi hakkımızda ilk soruşturma bile yapılmış değildir. Bu sorun tümüyle yanlış siyasal düşüncelerin dikte ettiği, hiç kuşkusuz İstanbul'daki İngiliz makamlarının hizmetinde çalışan Rum ve Ermeni ajanlarınca ve sorumsuz bazı kişisel düşmanlarca düzenlenen ayrıcalı bir zulüm niteliğinde gözükmektedir. İngiliz makamlarının en açık hukuk ilkelerini bu derece görmezlikten gelmelerini ve sürekli şikayetlerimize, protestolarımıza rağmen bizleri bunca uzun süre mahpus tutmalarını anlamaktan aciziz. Müttefiklerin öteki düşman milletlere karşı tutumlarıyla bizim durumumuzu karşılaştırmak pek ilginç olacaktır. Mütarekeden sonra öteki düşman ülkelerden hiç kimse sürülmemiştir. Tersine müttefiklerin elinde bulunan ve suçlu sayılan savaş tutsakları da serbest bırakılmışlardır. Bu durumun ışığı altında bizim Malta'da tutulmamız Müslüman Türk'e karşı dini bir zulümden başka bir şey olamaz. Bu düşmanca tutum yakın doğudaki ve bütün İslam dünyasındaki durumu daha da karıştırıp güçleştirmekten başka bir işe yaramamıştır. Bizim isteğimiz serbest bırakılmaktır. F.O. 371-6499 E.26053 Lord Plummer'a mektubu Polverista Malta 24-1921. Bu yazıdan kısa bir süre sonra toplanmış olan Londra Konferansı'nda Bekir Sami Bey İngilizlerle bir anlaşma yapmıştır. Türkiye'deki İngiliz tutsaklarına karşılık Malta sürgünlerinden bir kısmının serbest bırakılması kararlaştırılmıştır ama serbest bırakılacak sürgünler arasında Mısırlı prensin adı yoktur. İngilizler kendisini kurulacak müttefik mahkemesinde yargılamak üzere tutuyorlardı. Yargılanmak üzere ayırdıkları sürgünlerin sayısında zamanla azaltma yapılır, bazı sürgünler serbest bırakılacaklar listesine geçirilir. Mısırlı prens yine atlanır. O sonuna kadar yargılanıp cezalandırılacaklar arasında tutulur. Savaş kabinesinin başı olarak kendisinden hesap sorulmak istenir. Ama bu dönemde eski sadrazam umutsuz değildir. Eninde sonunda serbest bırakılacağına inanır. Sürgün arkadaşlarından Celal Nuri İleri'nin deyimiyle stoiktir. 23 Ekim 1921 günü yapılan anlaşma gereğince bütün sürgünler serbest bırakılır. Sürgünlerin çoğu 1921 yılı Kasım ayı başlarında Türkiye'ye dönmüştür. Birkaç kişi Avrupa'da kalır. Eski sadrazam da Roma'da kalmayı iyi tutar. Bir ay sonra Ankara hükümetinin Paris diplomatik mümessili Ferit Tekbey'den Ankara'ya iki satırlık bir telgraf gelir. Yevmi gazetelerden bu sefer 7 Aralık Roma'dan alınan son telgrafta Sadr-ı Esbak Said Halim Paşa'nın bir şahs-ı meçhul tarafından katledildiği bildiriliyor. DBA Müteferrik 70'e 1 Paris Mümessilliğinden Hariciye Vekaletine Açık Tel Paris 8-12
37-1921. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Sadrazamı Mısırlı Prens Özgürlüğü'nün tadını çıkaramadan Gurbet El'de 6 Aralık 1921 günü Arsavir Şiragyan adlı bir Ermeni komitecinin kurşunuyla can vermişti. Kurşun alnına isabet etmiş ve eski sadrazam oracıkta hemen ölmüştü. 58 yaşındaydı. Cenazesi İstanbul'a getirildi. Yeniköy'deki yalısından alınıp Sultan Mahmut Türbesi'ne gömüldü. Vatan toprakları eski sadrazamını bağrına basmıştı. 20. ayrımın sonu sayfa 308.